Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Olivia Lang'in Echo Spring Yolculuğu, edebiyat eleştirisi, biyografi, gezi yazısı ve kişisel tanıklığı bir araya getiren bir incelemedir.
Kitap, 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının 6 önemli ismi. Faith Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Tennessee Williams, John Berryman.
John Cheever ve Raymond Carver üzerinden alkol bağımlılığı ile yaratıcı üretim arasındaki ilişkiyi araştırır. Lang, bu yazarların yaşadığı şehirleri ve bölgeleri dolaşırken hayat hikayelerini eserleriyle birlikte okur. Böylece yalnızca edebi ünleri değil, içkiyle kurdukları yıkıcı ilişkinin ailelerine, ruh sağlıklarına, çalışma disiplinlerine ve bedenlerine etkisi de görünür hale gelir. Kitabın temel amacı sarhoş dahi efsanesini doğrulamak değildir. Tam tersine, alkolün başlangıçta kaygıyı hafifleten ve cesaret veren etkisinin zamanla üretkenliği, ilişkileri ve yaşamı nasıl daralttığını gösterir. Lang,
kendi aile geçmişinden gelen gözlemlerini de dikkatli biçimde kullanarak bağımlılığı ahlaki bir kusur değil.
Karmaşık ve acı verici bir insanlık durumu olarak ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, sarhoş dahi mitinin edebi ve insani bedeli, kitabın en güçlü yönü, alkolü yaratıcı yeteneğin zorunlu yakıtı gibi sunan yaygın kültürel miti sorgulamasıdır. Fitzgerald, Hemingway, Williams, Berryman, Cheever ve Carver, olağanüstü eserler vermiş olmaları nedeniyle sıkça içkiyle birlikte anılır.
Ancak Lang, başarıyla bağımlılık arasında basit bir neden-sonuç ilişkisi kurmaz.
Bu yazarların güçlü hayal gücü, üslup ve gözlem yeteneği alkolden doğmuş değildir.
Alkol, bazı dönemlerde korkuyu, toplumsal gerilimi veya çalışma öncesi kaygıyı geçici olarak bastırmış olabilir.
Ne var ki bu kısa vadeli rahatlama, zamanla hafıza sorunları, bedensel çöküş, yoğun utanç, öfke, aile çatışmaları ve yazma kapasitesinde gerileme yaratır. Lang'in yaklaşımı, okuru ünlü yazarların dramatik hayatlarına hayranlıkla bakmaktan çıkarır. Yerin, bağımlılığın çevredeki insanlara da yayılan sonuçlarını düşünmeye çağırır. Eşler, çocuklar, arkadaşlar ve çalışma arkadaşları, içkinin yol açtığı belirsizlikten etkilenir. Böylece kitap, sanatın acıdan otomatik biçimde doğduğu varsayımını da zayıflatır. Acı deneyimler yazıya malzeme olabilir, fakat bağımlılık çoğu kez bu malzemeyi işleme gücünü azaltır. Yaratıcılığı koruyan şey yıkımın kendisi değil, hayatta kalma, dikkat ve düzen kurabilme imkanıdır. İkinci olarak, Amerika haritası üzerinden bağımlılığın coğrafyasını okumak, Lang, klasik bir toplu biyografi yazmak yerine yolculuğu araştırma yöntemi haline getirir. New York'tan Amerikan güneyine, Orta Batı'dan Pasifik kuzeybatısına uzanan rota, yazarların hayatlarındaki belirleyici mekanları birbirine bağlar. Tennessee Williams'ın New Orleans'ı, Hemingway'in ve Williams'ın ilişkilendirildiği Key West, Fitzgerald ile Berryman'ın bağ kurduğu Saint, Paul ve Carver'ın ayıklık döneminin geçtiği Washington eyaletindeki Port Angeles, bu yöntemin önemli duraklarıdır. Mekanlar yalnızca dekor değildir. Bir barın,
otelin, üniversite çevresinin, aile evinin ya da kıyı kasabasının sunduğu kaçış ve yalnızlık imkanları, içmenin gündelik ritmini anlamaya yardım eder.
Bu yaklaşım, Türkiye'de edebiyatçıların hayatını İstanbul, Ankara veya taşra deneyimleri üzerinden okuma fikrine de yakındır. Şehirler, kişisel hafızayı ve kültürel alışkanlıkları taşır. Lang yine de coğrafyayı kader gibi ele almaz.
Bir yerin atmosferi içkiye erişimi veya yalnızlığı etkileyebilir, fakat bağımlılığı tek başına açıklamaz.
Yolculuk biçimi, biyografik bilgileri yaşayan bir çevreye yerleştirir.
Oker, bağımlılığın soyut bir teşhis değil, belirli odalarda, yollarda, hastanelerde ve evlerde yaşanan bir süreç olduğunu kavrar.
Bu nedenle kitap, edebiyat tarihini mekan ve beden deneyimiyle birlikte okur. Üçüncü olarak, kaygıdan bağımlılığa uzanan döngünün psikolojik açıklaması, Lang.
Alkol kullanımını yalnızca irade eksikliği ya da bohem yaşam tercihi olarak açıklamaz. Kitapta alkolün kaygıyı kısa süre için azaltabilen sedatif etkisine değinilir.
Bu geçici sakinleşme, özellikle panik, utanç, sosyal çekingenlik veya içsel huzursuzluk yaşayan kişiler için çok güçlü bir ödül haline gelebilir. Fakat etkisi geçtikten sonra kaygı, uykusuzluk ve huzursuzluk daha ağır biçimde geri dönebilir. Kişi aynı rahatlamayı yeniden elde etmek için
daha sık içmeye başlar ve böylece kendini besleyen bir döngü oluşur. Lange'in incelediği hayatlarda depresyon, travma, aile içi kırılmalar ve ruhsal dalgalanmalarla yoğun içki kullanımı iç içe geçer. Yazar, hangisinin önce geldiği sorusuna kesin ve tek bir cevap vermez.
Bu temkin önemlidir. Çünkü her kişinin bağımlılık deneyimi farklı nedenler ve koşullar taşır.
Ayrıca alkol, zihinsel sıkıntıyı tedavi etmez, sadece belirtisini bir süre örter. Kitabın bu yönü, bağımlılık hakkında ahlakçı yargıların neden yetersiz kaldığını açıklar. Sorun, sadece içmeyi bırakma kararından ibaret değildir. Kişinin korku, yalnızlık ve kendilik algısıyla kurduğu ilişkiyi de içerir.
Lange'in anlatısı, tıbbi açıklamayla edebi tanıklığı birleştirerek bu döngünün hem biyolojik hem duygusal tarafını görünür kılar. Dördüncü olarak.
Altı yazarın yaşam öyküsünde aile, erkeklik ve kırılganlık, kitap altı erkek yazara odaklanırken bağımlılığın çoğu kez güçlü. Özgür ve kontrol sahibi erkek imgesiyle nasıl örtüldüğünü de gösterir.
Hemingway gibi figürlerin kamusal kişiliği, dayanıklılık, macera ve sertlik anlatılarıyla çevrilidir.
Buna karşılık Lange, bu görüntünün altında korku, ruhsal hassasiyet ve kendini yatıştırma ihtiyacı bulunabileceğini izler. Diğer yazarlarda da başarı baskısı, babalık, evlilik, cinsel kimlik, yaşlanma ve ün kaybı gibi deneyimler içkiyle karmaşık biçimde kesişir. Bu çerçeve alkolizmi sadece bireysel bir alışkanlık olarak değil, aile içinde öğrenilen ve aileyi dönüştüren bir ilişki ağı olarak düşünmeyi sağlar.
Lange'in kendi çocukluğunda alkolün yarattığı düzensizliğe dair sınırlı kişisel bölümleri araştırmasının duygusal arka planını açıklar.
Ancak kitap, yazarların hayatlarını tek bir travmaya indirgemez. Her birinin koşulları, yazarlık tarzı ve ayıklığa yaklaşımı farklıdır.
Özellikle aile üyelerinin yaşadığı belirsizlik, bağımlı kişinin verdiği sözler ile davranışları arasındaki uçurumdan doğar.
Bu nedenle eser, ünlü kişilerin özel hayatlarını sansasyonel malzeme olarak kullanmaz.
Okuyucunun dikkatini, bağımlılığın güven duygusunu nasıl aşındırdığına ve kırılganlığın neden çoğu zaman sertlik maskesi altında saklandığına yöneltir.
Son olarak, ayıklık ve yazma pratiği, kayıp değil yeniden kurma meselesi, Echo Spring yolculuğu.
Karanlık sonuçları anlatmasına rağmen iyileşme ihtimalini bütünüyle dışlamaz.
Özellikle Raymond Carver'ın ayıklık sonrası üretkenliği, alkolü bırakmanın yaratıcılığı yok ettiği düşüncesine karşı önemli bir örnek oluşturur.
Kitap, bazı yazarların içki olmadan yazamayacaklarına inandıklarını gösterir.
Bu inanç anlaşılabilir görünür çünkü alkol uzun süre çalışma ritminin, sosyalleşmenin veya duyguları bastırmanın parçası olmuştur.
Fakat Lange'in sunduğu genel tablo, bağımlılığın yazarlığı sürdürülebilir kılmadığını ortaya koyar.
İçki, başlangıçta cesaret veriyor gibi görünse de zamanla dikkat, devamlılık, fiziksel güç ve ilişkisel destek kaynaklarını tüketir. Ayıklık ise yalnızca bir maddeden uzak durmak değildir. Günlük hayatı, zamanı, arkadaşlıkları ve kişinin kendi zihniyle ilişkisini yeniden düzenlemeyi gerektirir.
Bu nedenle iyileşme düz ve kolay bir çizgi olarak anlatılmaz. Geri dönüş korkusu, utanç ve geçmişin bıraktığı hasar devam edebilir.
Yine de kitabın önemli düşünsel katkısı şudur. Sanatçı kimliğini bağımlılıktan ayırmak mümkündür. Bir yazarın sesi, içkiyle özdeş değildir.
Yazma pratiği için gerekli olan gözlem, emek ve biçim duygusu daha güvenli bir yaşam içinde de var olabilir.
Bu yaklaşım, bağımlılığı romantikleştirmeden umut hakkında konuşabilmesini sağlar. Sonuç olarak Echo Spring yolculuğu, özellikle Amerikan edebiyatı, edebi biyografi, bağımlılık çalışmaları ve yaratıcı süreçlerle ilgilenen okurlar için değerli bir kitaptır.
Fitzgerald, Hemingway, Williams, Berryman, Cheever veya Carver'ı daha önce okumamış olanlar da kitaptan yararlanabilir.
Lange, ezerleri ayrıntılı akademik çözümlemelerle açıklamaktan çok bu yazarların yaşamlarıyla yazıları arasındaki gerilimi anlaşılır bir çerçeveye yerleştirir.
Bağımlılıktan doğrudan ya da dolaylı biçimde etkilenmiş okurlar için de yargılayıcı olmayan ama sonuçları hafifletmeyen bir bakış sunar.
Kitabın pratik faydası, alkolün kaygıyı geçici olarak bastıran fakat uzun vadede sıkıntıyı büyütebilen döngüsünü daha açık görmeyi sağlamasıdır.
Entelektüel faydası ise sanatçıların acısını başarı hikayesine dönüştürme alışkanlığını sorgulatmasıdır.
Benzer yazar biyografilerinden ayrıldığı nokta, altı hayatı yalnızca kronolojik olarak sıralamamasıdır.
Yolculuk anlatısı,
edebiyat eleştirisi, nörolojik arka plan ve kişisel hafıza aynı yapıda buluşur. Bu birleşim, kitabı ne salt bir gezi yazısı ne de yalnızca bağımlılık incelemesi yapar. Lange, büyük eserlerin arkasındaki yıkımı merak unsuru olarak tüketmek yerine, bağımlılığın insanı ve çevresini nasıl daralttığını araştırır. Bu nedenle eser, sarhoş dahi efsanesini sevenler için rahatsız edici, edebiyatı daha insani ve gerçekçi okumak isteyenler için ise güçlü bir başvuru niteliğindedir. Destek olmak isterseniz Olivia Lange kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.